Ayrım 14. Mehmetçik Berlin'de. Berlin'de gaz kursuna memur edilen yüzbaşıya yanına bir de küçük zabit alacağı söylendiği zaman aklına ilk önce Uşaklı Mehmet Onbaşı gelmişti. Çünkü bölükte en iyi okuma yazma bilenin o olmasından başka üstü başı en temiz, kılığı kıyafeti en düzgün, Almancadan en ziyade anlayan Mehmet Onbaşı'ydı. Yeni kaputla bir de yeni fotim verilince aslan gibi delikanlı oldu çıktı. Yüzbaşı sabahtan beri 3 defadır onu çağırarak soruyordu.
Ülen Mehmet Onbaşı, eğer o yabancı yerde beceremeyecek, kayıp mayıp olup da başıma iş çıkaracak olursan seni alim Allah kulağından asarım. Şimdiden iyi hesapla da ona göre benimle gel. Aklın kesmiyorsa şöyle, başkasını yanıma alayım.
Mehmet Onbaşı kendisinden emindi. Her defasında, efendim hiç tasalanma, ben yüzünü kara çıkarmam. O gavurlarla konuşurun da anlaşırın da. Berlin'in altından girer üstünden çıkarın da gene kaybolman diyordu. Cephenin hemen gerisindeki istasyondan bindikleri tren şimdi onları son süratiyle Berlin istikametinde çekip götürüyordu. Önce minicik kasabaları, sonra Lemberg'i, Krakow'u geçtiler. Viyana'ya yaklaşıyorlardı. Cephe yakınında yalnız askerler ve yalnız zabitlerle dolu olan trene buralarda siviller ve kadınlar da biniyorlardı. Mehmet Onbaşı kadının trene binmesini tuhaf görmüyor da hiç sıkılmadan gelip de insanın yamacına oturmaları çok garibine gidiyordu. Memlekette olsa kapıdan baktılar mı ecinli görmüş gibi bir döner de içeride erkek var diye bucak bucak kaçışırlardı. Burada ise tam aksi, önce sarı bir kız karşısındaki koltuğa oturdu, sonra onun yanına yaşlıca bir kokona geldi. Biraz sonra istasyonlardan birinde Mehmet'in yan tarafındaki yer de boşaldı. Acep buraya kim gelecek diye düşünürken kumral bir kadın oturuvermesin mi? Kadınlar ne de cana yakın şeylerdi, Mehmet'le konuşmak için can atıyorlardı. Yalnız onun sinirine dokunan şey ihtiyar kokonanın ikide bir burnunun üzerine koyarak uzun uzun kendisini tetkik ettiği gözlüktü. Acaba bu yaşlı kadın da kendisinden ne istiyordu? İlk söze yine o yaşlı kadın başladı, kendisine bir şeyler sordu. Mehmet, kokona ben dilinizden anlamıyorum dedi. Fakat buna rağmen o hala gözlüğünü burnunun üstüne koyarak Mehmet'e bakıyor ve enine boyuna söylenip duruyordu. Bundan sonra karşısındaki sarı kız Mehmet'e bir şeyler söyledi ve Mehmet de ona Almanca en iyi bildiği kelimeyi kullandı. Gut dedi. Ötekiler gülüşüler, demek ki yerinde bir kelime kullanmıştı. Konuşma sırası yanındaki kumrala gelmişti. O da bir şeyler söyledi. Mehmet'in onun da cevapsız kalmasına gönlü razı olmadı, ona da dankeşin dedi. Afratlar yine gülüştüler. Yanındakilerle muhabbet kızışmış, ahbaplık ilerlemişti. Ama Mehmet'in sinirine dokunan şu ihtiyar kokona ve onun burnuna yerleştirdiği gözlük olmasaydı. Ne de yüzsüz şeydi bu kadın. Mehmet ona her defada kokona ben dilinizden anlamıyorum dediği halde o hala Ağustos böceği gibi vır vır edip duruyordu. Viyana'ya geldikleri zaman kadınlar indiler. Sarı kız ona da gel beraber gidelim gibilerden işaret etti. Ama işin içinde yüzbaşı vardı. Ben gelip de sana emir verinceye kadar hiçbir istasyonda inmeyeceksin demişti. Yoksa tövbeler olsun, şu sarı kızın hakkından gelmek işten bile değildi. Alman sınırından içerisi daha bir başkaydı. Tren yolunun kenarındaki koca koca şehirleri geçiyorlar. Bunlar birbirine ve hepsi de Mehmet Onbaşı'nın seferberlikte oturduğu Menemen'in Rum mektebinde gördüğü resimlere benziyordu. Orada da böyle koca koca binalar, dümdüz sokaklar, sivri sivri kuleler vardı. Mehmet Onbaşı acaba o resim mi daha önce çizilmiş de bu şehirleri ona bakarak yapmışlar, yoksa bu şehirler mi önce yapılmıştı da o resimleri sonradan bunlara bakarak çizmişler diye hayli düşündü ve bir türlü karar veremedi. Şehirlerin o resme bakılarak yapılmış bulunması aklına daha yakın geliyordu. Kompartımanda bir iki Alman da ahbap oldular. Onlara sigara ikram etti ve haftada ancak 5 sigara görebilen siviller bu ikramdan sonra bütün bütün sokuldular. Yol kenarındaki şehirleri, kasabaları göstererek bir şeyler söylüyorlar fakat hiçbirisi Mehmet Onbaşı'nın kafasına girmiyordu. Nihayet uzaktan bir baca ormanını göstererek Dort Berlin dediler. Demek ki artık Alman payitahtına geliyorlardı. Kara tren büyük pavlikaların arasından dolaştı. Koca koca evleri geçti ve Friedrich Bahnhof'ta durdu. Onbaşı trenden indi ve iner inmez de sivri miğferli, parlak giysili Alman inzibat çavuşunu karşısında buldu.
Alman çavuşu Mehmet'e yine birçok uzun şeyler söyledi. Okumak üzere Berlin'e gelen her askere verildiği gibi Almanca yazılmış uzun bir talimat verdi ve bunların hepsine birden "Gut" cevabını aldı. İnzibat çavuşu "Nereden geliyorsun?" dedi. Mehmet "Gut" cevabını verdi. "Berlin'de çok kalacak mısın?" diye sordu. Mehmet yine "Gut" dedi. "Başında amirin var mı?" Ona da "Gut" deyince artık Alman'ın sabrı tükendi ve tam Mehmet'i önüne katıp merkez kumandanlığına götüreceği sırada yüzbaşı imdadına yetişti. İstasyondan çıktılar. Koca binaları ucu bucağı görünmeyen Friedrichstrasse'yi görünce Mehmet afalladı. Yürümesini unuttu. Bu insan kalabalığı arasından nasıl geçileceğini, nereye varılacağını düşündü. Bereket versin yüzbaşı orada duran otomobillerden birisini çağırdı. Buna binerek Alman inzibat çavuşunun verdiği emirde yazılı otellerden birine, Otel Santral'a hareket ettiler. Mehmet Onbaşı'nın kural olarak bir kışlaya veya asker misafirhanesine yatırılması gerekiyordu. Fakat yüzbaşı düşündü ki sokak, mahalle, semt ismi namına bir şey bilmeyen ve lisan namına Türkçeden başka bir şeyden anlamayan Mehmet Onbaşı'yı herhangi bir yere gönderirse bir daha görüşmek nasip olmayacaktır. Kendisine bir odanın fiyatı olarak gösterilen günlük 2 mark fiyatla, yani 10 kuruşla Mehmet Onbaşı'nın da diğer bir odada yatıp yatamayacağını sordu. "Pekala, mümkündür" dediler ve yüzbaşının hesabına ona da bir oda ayırdılar. Vakit hayli geciktiği ve Mehmet Onbaşı da hayli yorgun düştüğü için otelde ilk düşündüğü yatmak olmuştu. Karyolanın yanındaki şezlonga uzandı. Burası çok rahat ve çok hoştu. Acep burada mı uyusun yoksa karyolada mı yatsın diye hayli düşündü. Kendisine kalmış olsaydı şezlongu tercih edecekti ama karyolanın da herhalde üzerinde yatmaktan başka bir maksatla konmadığını düşünerek oraya uzanmaya karar verdi. Fakat bu yatak ne de tuhaf yapılmıştı. En alta şilteyi koymuşlar, güzel. Üstüne battaniyeyi sermişler, haydi odayı. Fakat onun üstüne de tekrar bir kuş tüyü şilte koymuşlar. Peki hani bunun yorganı? Meydanda yok. Otelin içi iyi ısındığı için yorgana lüzum görmemişler diye düşündü. Alttaki şilte üzerinde duran battaniyeyi çekmek istedi. Sıkı sıkı her taraftan şilteye iğnelenmişti. Mehmet artık açıkta kalacak değildi ya. İğneleri sökünce kuş tüyü şilteyi de altına koydu. İnce ipince battaniyeyi üstüne aldı. Horultulu derin bir uykuya daldı. Ertesi sabah odayı düzeltmeye gelen Fräulein, Mehmet'in ipek kaplı kuş tüyü yorgan üzerinde yattığını görünce suratını astı. Derdini anlatmak istedi, mümkün olamadı. Mehmet, Fräulein'in söylediklerine gülüyor ve hepsine birden "Gut" diyordu. Başka çare göremeyen Fräulein yatağa yattı ve akşam Mehmet'in şilte diye aldığı kalın kuş tüyü yorganı üstüne çekti ve o suretle anlatmaya çalıştı. Fakat Mehmet hiç oralarda değildi. Fräulein'in yatağa yatmasını başka manaya almıştı. Ona da Viyana'daki sarı kıza dediği gibi, "Ben senin ne istediğini biliyorum ama yüzbaşı kapının önünde hinci beni bekler," dedi. Otelden çıktılar, tramvaya bindiler, tramvaydan indiler, trene atladılar, trenden de indiler, yeraltı tramvayına zıpladılar ve nihayet gaz kursunun başladığı yere gelebildiler. Burası ayrı ayrı pavyonlardan oluşan eski bir binicilik okuluydu. İçine girdikleri binanın alt katında daha bir hayli Alman, Avusturya, Bulgar, zabit ve neferleri toplanmış, 5 dakika sonra başlayacak konferansı bekliyorlardı. Vakit geldi, türlü türlü aletler, maskeler, gaz püskürtme cihazı getirildi. Öğretmenin biri kürsüden indi, diğeri çıktı. Biri bitirmeden ötekisi başladı. Fakat Mehmetçik bunlardan hiç ama hiçbir şey anlamadı. Gaz maskesini zaten bölükte göstermişlerdi. Tekrar bunu görmek için Berlin'e kadar gelmeye ne gerek vardı? Fakat altından daha başka şeyler çıkar diye ümitlendi. Kursun bu birinci günüydü, önlerinde 14 gün daha vardı. O günkü konferans bitip de döneceği sırada arkasından bir ses işitti. "Mehmet, Mehmet!" Döndü baktı, kumral sakallı bir Alman neferi. Bu da kim oluyor, kendisini ne diye çağırıyordu? Sakallı nefer yanına doğru geldi ve bozuk bir Türkçeyle kendisini takdim etti. "Ben Hartmann, İstanbul kaldım 10 sene, ben bilir güzel Türkçe." Mehmet bu işe çok sevindi. Çünkü şu koca Berlin'de tek başına ve yapayalnız kalmıştı. Yüzbaşı da Türk olarak bulunuyordu ama o kendisiyle gezmezdi ve gezemezdi. Şimdi hiç değilse Türkçe bilen bir arkadaş bulmuştu. "İsmini cismini anlamadım emme, Türkçe bildiğine çok sevindim. Madem ki İstanbul'da 10 sene kalmışın gayri, yarı hemşeri sayılırsın." Ayak üstünde Hartmann'la şöyle bir konuştular, anlaştılar ve beraberce Berlin'e inmeye karar verdiler. Mehmet yüzbaşıyı buldu ve izin istedi. Hartmann'la yüzbaşı da görüştü. Mehmet'i akşam otele getirmesini sıkı sıkı tembih ettikten sonra izin verdi. Hartmann filozof kafalı, serseri ruhlu bir Almandı. Hani şu kartpostallarını satarak dünya seyahatine çıkan solgun yüzlü, derin ela gözlü, iri zayıf vücutlu Alman gençleri yok mudur? İşte onların ağabeyi, sakallısıydı. Daha iptidai mektebinde binbir Alman şairinin seyahat hakkında şiirlerini ezberleyen, cimnazyumda elinde değnek köy köy Almanya'yı dolaşan Hartmann birçok şeyler öğrendi. Fakat hiçbir meslek edinemeden okuldan çıktığı için işsiz güçsüz kaldı. Parasızlık canını sıktı ve o vakit değneğini yakalayınca bir hamlede Bohemya'nın güzel dağlarını, Macaristan'ın ovalarını, Balkanları aştı, kadınlarının güzel, parasının bol, insanların hayli enayi olduğu söylenen Halife şehrine geliverdi. Hartmann İstanbul'da aç kalmadı ama para da kazanamadı. Mühürcülük, çinkograflık, piyano ve lisan öğretmenliği yaptı. Ve hatta bir ara bir cambaz kumpanyasıyla oyun verdi. Hiçbirinde talihi yaver olmadı. Bir Türk karısı alayım dedi, ihtiyar ve bıyıklı bir Ermeni dudusu yutturdular. Neden sonra farkına vardı ve bıraktı. Neticede mutlu olamadı gitti. Bu sahneyi Mehmet'e anlatırken şöyle diyordu. Ben ne vakit geldi İstanbul, görüyor güzel Türkçe madamlar, arzu ediyor güzel bir Türkçe madam, ama ne vakit gitti ben madam yanında, diyor haydi, benim var ortak bir boğaz, ama var çok köpoğlu, diyor Hartmann, ama sen lazım verecek çok para, ben kazanıyor veriyor, boğaz bana bir madam alıyor, bir hoca geliyor nikah yapıyor, ben bakıyor fena değil madam, ama ne vakit geçiyor bir hafta, 10 gün, ah pütoy, nah böyle bıyık çıkıyor benimkinden büyük, sakal çıkıyor vallahi billahi benimkinden sık, madam var boğustan köpoğlu, ben diyor haydi fort ediyor kapı dışarı. Seferberlik ilan edildiği zaman Hartmann da Almanya'ya ilk dönenler arasındaydı. Batıdaki Alman ordusu Liège önlerine vardığı zaman onlara katıldı. Sayısız kere yaralandı ve en nihayet kolundan yaralandığı için Berlin'deki gaz talimgahına verdiler. Şimdi işi gücü hafif, yeri rahat ise de dört gözle harbin sonunu ve sıcak iklimli Türkiye'ye gitmeyi beklemektedir. Orada talihi yaver gitmedi ise de 10 senelik ayrılık onu Almanya'ya tamamen yabancı yapmıştır. Annesi ölmüş, kız kardeşi gelin olmuş, kimsesiz, yersiz, yurtsuz kalmıştır. Hele sakat halinde İstanbul'un ılık havasına büyük bir özlem duymaktadır. Mehmet'i talimgâhta görünce adeta yakın ve görülmesi mümkün olmayan bir akrabayı görmekten dolayı bir sevinç duydu. Onun da hiçbir alakası bulunmadı şu koca Berlin'de Mehmet'le beraber gezmeye, gönül eğlendirmeye çıktılar. Daha ilk görüşmede filozof ruhlu Hartmann'la saf kalpli Mehmet çok güzel ve samimi ahbap olmuşlardı. İlk günü vaktin geç olmasına rağmen iki ahbap çavuşlar Friedrich Strasse'yi, Unter den Linden'i, Reichstag yani Reichstag binasını, Pariser Platz'ı gezdiler. Mehmet soruyor, Hartmann bol bol izahat veriyordu. Hepsi güzel, hepsi muazzam şeylerdi. Şüphesiz ki hepsi de Mehmet'i şaşkına çeviriyordu. Fakat onun gördüğü iki büyük kusur vardı ki Mehmet bir türlü bunu aklına sığdıramıyordu. Bunlardan biri ve en önemlisi, insanların izinli çıktığı zaman toplanacak, görüşecek bir yerleri bulunmamasıydı. Mesela İstanbul'da yeni caminin avlusu ve basamakları gibi toplanmaya müsait bir yer yoktu veya vardı da buralarda toplanmak kimsenin aklına gelmiyordu. Cuma günü hemşerilerle birleşip şöyle konuşacak bir yerde olmadıktan sonra neye yarar Berlin'in büyük ve güzel olması? Gördüğü tüm caddelerdeki mağazalarda, o koca koca camekanlı dükkanlarda insanın işine yarar hiçbir şey yoktu. Mesela Mehmet'in canı kaç aydır pastırma ve sucuk istediği halde hiçbir yerde buna rastlamamıştı. Mağazalarda hep kadın çorabı, kadın ayakkabısı ve eldiveni gibi lüzumsuz şeyler doluydu. Buna karşılık İstanbul bu kadar güzel değildi ama yeni caminin arkasında Mısır çarşısına girdin mi çeşit çeşit kokulu baharatlar, halis yağlar. Balık pazarına uğradın mı kavunundan karpuzundan tut da leblebisine kuru üzüm ve incirine kadar her şey vardı. Şu bütün gezdiği yerlerde hemşerilere 5 kuruşluk bir hediye göreyim. Hatta ufak bir tarak, bıyıkları uzatan bir kozmetik veya ayna alayım dese o da yoktu. Çünkü bu gezdiği bütün sokaklarda tek bir işportacıya bile rast gelmemişti. Doğrusu bunlar büyük eksikliklerdi. Bu düşüncesini Hartman'a açtığı zaman o da onayladı ve ''Evet Mehmet, burada bizim alacağımız, alabileceğimiz hiçbir şey yoktur.'' dedi. ''Biz İstanbul'a gitmeliyiz, bizi orası paklar.'' Akşamdan hayli sonra Hartman Mehmet'i oteline getirdi, odasına çıkardı ve ertesi günü tekrar görüşmek üzere ayrıldı. Mehmet'in bu ilk gün yaşadıklarını tamamen anlayabilmek için memleketteki amcazadesine yazdığı aşağıdaki mektubun bazı parçalarını aynen aktarıyorum. Mehmet mektubun baş tarafına selam yazdıktan, bağrı yanık annesi kadının ellerini öptükten ve uzak komşularına ve hanesi taraflarına ayrı ayrı selam ettikten sonra şöylece devam ediyor. Benim biraderim, senin anlayacağın biz şimdi Alaman kralının bayi tahtında bulunuyoruz. Buraya gelirken yüzbaşı gaz korusuna, yani gaz kursu demek istiyor, gidiyoruz dedi. Embe buralarda daha şimdiye kadar kaza benzer bir şey görmedim. Bugün gittiğimiz yerde de maska, yani maske denilir bir şey, senin anlayacağın hımarların boynuna takılan torba gibi bir şeyler gösterdiler. Ben Hindistan'a asıl kazdan değil de şu memleketin halinden yazmaklık isteyon. Bu şehri sorarsan Ecinli padişahının sarayı gibi bir şey. İstanbul'da atsız beygirsiz arabalar, alaktrikli tramboy değiller, oda gibi koca koca şeyler. Yalnız yerin üstünde yürüyordu. Burada gide gele toprağın altında da yer etmişler de karanlık yerlerde kuş gibi uçuveriyorlar. Şu bizim topal eşeğe binerdin de emmi bununla şehre gitmek ne rahat derdin. Bir yol burayı gelip görmeli de irahatlık neymiş anlamalı. Hem kuş tüyü gibi yumuşak koltuklara kuruluyorsun, hem de gözünü açıp kapayıncaya kadar diyar diyar uçuveriyorsun. Binalarının büyüklüğünü değme katip tarif edemez. Yalnız şu kadar söyleyon ki, eğer 7 sene Selimiye kışlasında askerlik edip de birbirini görmeden memlekete dönen akılsız hemşeriler bizim oturduğumuz otele gelmiş olsalardı, 70 sene yaşarlar, ölürler, kemikleri de çürürdü de gene birbirlerinden haberleri olamazdı. Sokaklarının büyüklüğüne, güzelliğine söz olamaz. Emme o güzel caddelerinin, yani caddelerinin, adını doğru dürüst demiyorlar da çıtırası, yani şıtrase diyorlar. İnsanın o gücüne gidiyor. İkinci gün yine aynı tarzda geçti. Akşamleyin Hartman'la Mehmet yine gezmeye çıktılar. Bu defa Nasyonal Galeri'yi, Büyük Frederick'in Bismarck'ın heykellerini gördüler. Mehmet kendi köyleri civarındaki eski bir kale harabesinde de bunlara benzer taştan insanlar görmüştü. Fakat köy ihtiyarlarının anlattığına göre bunlar Ceneviz kralının kızlarıydı ve zina neticesinde taş kesilmişlerdi. Acep bunlar da öyle bir şey midir diye Hartman'a sordu ve o bu fikri düzeltti. Bunlar büyük adamların heykelleridir. Öyle şeyler de yapmamışlardır. Memlekete faydalı birçok hizmetler yaptıkları için büyük sanatkarlar böyle heykellerini meydana getirmişlerdir. Onlar bunu düşünürken iki kadın kendilerine yaklaştı. Manalı manalı gülüyorlardı. Hartman, bunlar senin akraban mı? Bak nasıl bize gülüyorlar. Yok benim akraba, çoluk çocuk hiçbir şey. Bunlar sokak süpürgesi, sakın yüz verme dedi. Mehmet öyle yaptı ama biraz sonra içindekini dökmeden duramadı. Hartman be, şunun şurasına geldik, dönüp gideceğiz. Ölecek miyiz kalacak mıyız o da belli değil. Hazır sen bu avratların dillerinden de biliyorsun. Ne olur şöyle bir gece gönül eğlendirsek. Olur Mehmet ama bunun için para ister, bende yok, var sende. Mehmet biraz düşündü, ölçtü biçti, kemerinde 5 seneden beri taşıdığı 2 Avusturya kremisi ile 1 Türk lirası vardı. 5 sene önce memleketten çıkarken bunları almış ve 1 meteliğini sarf etmemişti. Kremisin birini bozdurmaya razı oldu. Fakat Hartman imkanı yok, yetişmez diyordu. İkinci kremisi de gözden çıkarınca, eh o vakit belki 1 dereceye kadar yeter dedi. Ertesi gece bir eğlenti yerine gitmeye karar verdiler. Mehmetçik Charlottenburg'da. Daha kapıdan içeri girerken Mehmet sordu. Hartman, burası neresi? Metropoliten var. Hangi metropoliten? Şu İzmir metropolitenin mi? Yok be Mehmet, burası metropoliten var. Yok metropolit. Bu cevap onu tatmin etmediyse de İzmir metropolitenin de buralarda kahve satın alamayacağına göre olsa olsa Berlin metropolitenin olması lazım geldiğini düşündü. İçeri girdiler. Burası yarı çıplak kadınlarla dolu içkili çalgılı bir kahveydi. En yakın masaya oturdular. Biraz sonra Hartman sıkıntısını gidermek üzere uzaklaştı. Mehmet masada tek başına kalmıştı. Sağındaki solundakileri şöyle bir gözden geçiriyordu. Efendi kılıklı birisi kendisine doğru geldi. Acap bildik birisi midir diye düşünürken elindeki bezle masayı silmeye başlayınca garson olduğunu anladı. Mehmet'e bir şeyler söyledi. Mehmet ne içersiniz diye sorduğunu anlamakta gecikmedi. Sağ elinin şahadet parmağı ile orta parmağını kaldırarak ikiyi gösterdikten sonra sesli harflerini uzatarak bira dedi. Garson ikiyi anlamış ve fakat bira kelimesinin Almanca'daki bir manasında olup olmadığı hakkında şüpheye düşmüştü. Anlamak için tekrar sordu. Bir? Mehmet bunu Türkçe adet anlamına gelen bir anlamıştı. Bir değil, iki tane. Koca sakallı herifi görmüyor mu? O da içecek. Bu cevaptan Alman yine bir şey anlamamıştı. Sürekli bir diye soruyor Mehmet arkasından. Hay ocağınız batsın, ne budala şeysiniz be diyerek iki parmağını havaya kaldırıyor ve koca sakallı herifi beraber görmedin mi? İşte iki kişi izliyordu. Nihayet Hartman imdada yetişti ve ikisini de bu zor vaziyetten kurtardı. O gece güldüler, eğlendiler. Hatta yanlarına birer de Fräulein aldılar. Sabaha kadar keyif çattılar ve ertesi sabah doğruca talimgaha geldiler. Bu gece neler olmuştu, Mehmet neler görmüş, neler hissetmişti, onu da arkadaşlarına yazdığı aşağıdaki mektubundan anlayabiliriz. Bu kahpe memleketin görülecek yerini sorarsanız Charlottenburg mahallesidir. Ben ilk günlerde buraya ne deyi Charlottenburg demişler anlamamıştım. Ama 5 senedir kemerimde taşıdığım 2 kremisle bir Osmanlı altını bir gece içinde kül olunca boğuntunun da boğulmanın da ve Charlottenburg demenin de ne manaya geldiği kafama dank ediverdi. Hartman değiller, İstanbul'da karakonculosluk mu etmiş ne etmiş, koca sakallı bir Alman gavuru var. Beni alınca işte o Charlottenburg'a götürdü. Metropolitin kahvesine soktu. Tövbeler olsun hemşeriler, ben önce burasını kadın hamamı sandım da dışarıya uğrayacaktım. Bir de kara kara elbiseli erkekleri kadınların yanlarında görünce karı kahvesi olduğunu anladım. Bizim bozkırlı battal onbaşının yapısında avratlar cız cıbıldah olmuşlar, utanmadan arlanmadan kahvenin içinde gezi gezi veriyorlar ülen. Dızlak kafalı efendi kıyafetli bir herif bizim masaları temizledi. Koca sakallı Alaman söyledi. O kağıt üzerine yazdı, gitti, elleri kolları tabaklarla dolu geldi. Masanın üzerini domuz etiyle doldurdu. Ben bunlar ne olacak diye düşünürken sakallı Alaman bir daha gitti, iki de avrat buldu. Getirdi bira dediler, su yerine birayı içtiler. Kıtlıktan çıkmış gibi domuz etlerine saldırdılar. Yarım saatin içinde bizim trapezin üstünü yangın yerine çevirdiler. Geçtim domuz etinden, istedikleri kadar yesinler. Emme ucu benim keseye dokunmasaydı. Trapezin üstünü temizlediler de doydular mı sanki? Ne gezer, kuluçka zamanı gelmiş tavuklar gibi brot brot dediler durdular. Ben ziftin pekini yiyin dedim. Hartman anladı güldü. Ötekiler de iltifat ediyorsun zannettiler, onlar da güldüler. Charlottenburg safası Mehmet'in kemerindekileri silip süpürdüğü için evlat acısı gibi içine çökmüştü. Hatta bu yüzden Hartman'a da kızdı. Birkaç gün onunla da görüşmedi, gezinti yapmadı. Fakat sonra yine barıştılar, yine anlaştılar. Hartman ona Mehmet bırak şu dünyayı demişti. Onun parasına da puluna da acımaya değmez. Ne yaşarsan o kârdır. Filozof Hartman'ın bu düşüncesi ezelden filozof yaratılan Mehmet'in de düşüncesine uyuyordu. Yaşananları unuttular. Gündüzleri gaz kursundaki faaliyet hayli artmıştı. Teorik dersler bitmiş, şimdi uygulamalar başlamıştı. Bir gün herkesin kafasına birer maske giydirdiler, elbiselerini değiştiler ve önce hafif bir gaz tabakasıyla doldurulmuş bir odaya soktular. Mehmet burada bir şey hissetmedi, ikinci odaya girdiler. Burası biraz daha kesif olmakla beraber yine bir şeyler hissedemiyordu. Üçüncü oda daha kesiflenmişti ve yanındaki Alman neferlerinden bir ikisi genuh deyince dışarı çıkardılar. Dördüncü, beşinci derken yeşil ve sarı bir bulutla doldurulmuş altıncı odaya soktular. Yanında da ancak bir iki Alman neferi kalmıştı. Bu odaya girer girmez Mehmet'in gözleri sulanmaya, midesi bulanmaya başladı. Hafif perdeden o da bir genuh dedi, aldıran olmadı. Herhalde söylediğini anlayamamışlardı. Bir daha tekrar etti, yine dışarı çıkarmadılar. Fakat artık içinde dışında olanları da çıkaracak hale gelmişti. En yüksek perdeden bağırdı. ''Genuh deyon bre, genuh!'' Ancak ondan sonradır ki gülerek Mehmet'i bu belalı odadan çıkardılar.
Hartman, ne var Mehmet? Şu bizim oteldeki Fräulein yok mu? Benim yatağımı yapmaya geldi mi? Fıkır fıkır gülüyor.
İster sevişmek Mehmet?
Emme ben dilinden anlamıyorsun.
Ögren Mehmet, ne vakit ben istedim Türkçe madem öğrendim Türkçe.
Onun için sana bıyıklı Dudu'yu yutturdular değil mi Hartman?
Bırak onu sen Mehmet, sen şimdi istiyor Almanca madem, lazım öğrenmek Almanca.
Peki dediğin olsun, öğreneceğim. Seni seviyorsun ne demek?
Ich liebe dich.
Hartman, alay mı ediyorsun, develeri mi ıhtırıyorsun?
Ich dich derken ben seni seviyorsun denilir mi?
Hartman kızdı. Mehmet sen var çok budala, sen öğrenemez Almanca.
Mehmet Hartman'ın söylediklerinin ciddi olduğuna kanaat getirdikten sonra öğrenmeye başladı. Almancaları Türkçe harflerle yazdı, karşısına da anlamlarını koydu. Şöyle seni seviyorum, beraber yatalım gibi kaçınılmaz şeyleri öğrenmişti.
Akşam otele döndüğü vakit koridorda rast geldiği Fräulein'e nazik cinsinden bir Guten Abend, akşamlar hayır olsun dedi. Fräulein'in kahkahasına ve arkasından söylediği bir sürü sözlere aldırmayarak odasına girdi. Şezlong'a uzandı, elinde defter, Almanca cümleleri ezberliyordu. Mehmet'in Almanca öğrenmeye başladığını anlayan Fräulein bir ara fırsat bularak odaya girdi.
Mehmet, sprechen Sie Deutsch?
Ja, Fräulein, ich spreche.
Fräulein yine makaraları koyuverdi. Mehmet hafif tertip bir küfürcük savurdu. Hoş Fräulein bunun manasını anlasa da herhalde darılmayacaktı ya. Bundan sonra Mehmet Hartman'ın öğrettiği seni seviyorum, seninle yatmak istiyorum gibi açık kapalı ne kadar cümle varsa söyledi. Tüm sermayesini ortaya döktü ve Fräulein'i gülmekten katılttı.